Ayrım 24, Miras, Robert Ludlum, sayfa 265, 36. bölüm. Janet Saxon Scarlett gözlerini açmadan çarşafların altından sevgilisinin vücuduna uzandı. Sevgilisi yanında değildi. Kadın gözlerini açtığında oda dönmeye başlamıştı. Göz kapakları ağırlaşmıştı, midesi de ağrıyordu. Dinlenmemişti, biraz da sarhoştu. Matthew Canfield üzerinde yalnız bir don yazı masasında oturuyordu. Dirseklerini masaya dayamış, çenesini ellerinin içine almıştı, önünde duran kağıda bakıyordu. Janet'in uyandığının farkında değildi. Onu daha iyi izleyebilmek için Janet yatakta döndü. Basit bir adam değil diye düşündü. Basit değildi ama pek olağanüstü de sayılmazdı. Ama Janet onu seviyordu. Onun nesini bu denli çekici bulduğunu sordu kendi kendine. Canfield onun dünyasındaki adamlara benzemiyordu. Tanıdığı adamların çoğu iyi giyimli, hızlı davranan, kibar ve her şeyden önce dış görünüşlere önem veren kimselerdi. Ama Matthew Canfield bu dünyaya uyamazdı. Onun hızlılığı içgüdüsünden geliyordu, yapmacıklıkla ilişkisi yoktu. Diğer yönlerinde ise bir dereceye kadar beceriksizlik vardı. Diğer tanıdığı adamlar daha yakışıklıydılar. Canfield'ın çekiciliğinde bir kabalık vardı. Tamam diye düşündü Janet, Canfield hem davranışlarında hem de dış görünüşünde güven veren bir bağımsızlığı yansıtıyordu. Ama özel davranışları değişikti. Özel yaşamında olağanüstü yumuşak, adeta zayıf bir kişiydi. Acaba gerçekten zayıf mı diye düşündü. Sevdiği adamın canının çok sıkıldığını biliyordu. Elizabeth'in ona dediklerini yapması için para verdiğinden kuşkulanıyordu. Canfield parayla ne yapacağını bilemiyordu. Bunu New York'ta birlikte geçirdikleri bir haftada öğrenmişti. Kuşkusuz ki ilişkilerini geliştirebilmek için tutarları düşünmeden harcaması söylenmişti adama. Sonradan ikisi gülmüşlerdi devletin parasını gerçek yolunda harcamalarına. Tren parasını kendi ödemek istemişti Janet. Başkaları için yapmıştı bunu da. Çok sevdiği Canfield için mi yapmayacaktı yani? Kimse Janet için bu denli değerli olamazdı. Matthew onun dünyasından değildi. Adam daha basit bir dünya istiyordu kendi için. Ama Janet ona uyacağını biliyordu eğer sonunda Matthew onun olabilseydi. Belki bütün bunlar eğer bir gün biterse bir yol bulabilirlerdi. Şimdiye değin tanıdığı adamlardan çok değişik olan bu iyi, kaba saba ve sevecen genç adam için bir yol bulunmalıydı. Onu çok seviyordu ve adam için kaygı duyuyordu. Bu Janet Saxon Scarlett için önemli bir aşamaydı. Bir gece önce saat 7'de Ferguson'la birlikte otele döndüğünde Canfield'ı Elizabeth'in oturma odasında yalnız başına bulmuştu. Adam sinirli, tedirgin, hatta öfkeli görünmüştü ama Janet neden olduğunu anlayamamıştı. İnandırıcı olmayan özürler ortaya sürerek genç kadını otelden dışarı çıkartmıştı. Soho'da ufak bir lokantada yemek yemişlerdi. İkisi de oldukça fazla içmişlerdi. Ama yine de adam canını neyin sıktığını söylememişti kadına. Matthew'un odasına dönmüşlerdi bir şişe viskiyle. Yalnız kalınca sessizlikle sevişmişlerdi. Adamı masada izlerken iki gün önceki o korkunç dakikadan Canfield'ın Janet galiba bir konuğumuz vardı dediği andan beri gerçek olduğuna inandığı şeyi düşündü. Konuk kocasıydı. Dirseğinin üzerinde doğruldu. Matthew. Oh günaydın dostum. Matthew ondan korkuyor musun? Canfield'ın mide kasları gerginleşti. Janet biliyordu ama doğaldı bilmesi. Onu bulduğum zaman korkacağımı sanmıyorum. Hep böyledir değil mi? Bulamadığımız veya tanımadığımız şeylerden ve kişilerden korkarız. Janet'in gözleri ağrımaya başlamıştı. Elizabeth öyle dedi. Janet örtüyü omuzlarına çekerek yatakta doğruldu. Üşüyordu. Gözlerindeki ağrı da giderek artıyordu. Sana Elizabeth mi söyledi? En sonunda. Söylemeyi istemiyordu ama ona başka bir yol bırakmadım, mecbur oldu. Janet boşluğa bakıyordu. Biliyordum dedi sessizce. Korkuyorum. Tabii korkarsın ama korkmana gerek yok. O sana elini süremez. Nasıl bu dendi eminsin? Dün gece böylesine emin olduğunu sanmıyorum. Farkında değildi ama elleri titriyordu. Evet değildim ama yaşadığına pek inanmamıştım da ondan. Ne de olsa bir şoktu bu. Ama artık güneş doğdu. Kalemine uzanarak önündeki kağıda bir şeyler yazdı. Janet Scarlett birdenbire kendini yatağın üzerine fırlattı. Oh tanrım, tanrım, tanrım. Başını yastığa gömmüştü. İlk önce Canfield genç kadının sesindeki çağrıyı anlayamamıştı. Umutsuzluk değildi bu, acı çekiyordu. Jan diye söze başladı Canfield. Janet, kalemini fırlatarak yatağın yanına koştu. Janet, sevgilim, lütfen yapma, yapma Janet. Genç kadını kollarının arasına almış sallıyor, onu yatıştırmak için elinden geleni yapıyordu. Ve sonra birdenbire bakışları Janet'in gözlerine takıldı. Gözlerinden oluk oluk yaşlar akıyordu ve soluk almaya çalışıyordu. Gözleri bir garipti. Apaçık sanki bir korku transına girmiş gibi. Tekrar tekrar adını tekrarlıyordu Canfield. Janet, Janet, Janet. Janet karşılık vermiyordu. Bendiğini saran korkuya giderek daha derin gömülüyordu. İnlemeye başlamıştı şimdi de. Önceleri alçak bir sesle sonra yüksek, daha yüksek. Janet kes artık sevgilim yapma. Adamı duymuyordu. Aksine adamı itmeye, onun kollarından kurtulmaya çalışıyordu. Çıplak vücudu kıvranıyordu yatakta. Bir an onu incitebileceğini düşünerek Canfield daha sıkı sarılmıştı kadına. Birdenbire Janet durdu, başını geriye atarak Canfield'ın şimdiye değin duymadığı bir sesle konuştu. ''Canın cehenneme, canın cehenneme!'' Cehennem sözcüğünü bir çığlık haline gelene kadar uzatıyordu. Kadının bacakları yavaşça, isteksizce yatağın üzerinde uzanıyordu. Boğulur gibi gırtlağından gelen bir sesle fısıldadı. ''Domuz, seni domuz seni!'' Canfield kadını üzüntüyle izliyordu. Giderek artacak korkusundan sıyrılmaya çalışarak belki de. Janet, Allah aşkına Jan, yapma yapma, kimse dokunamaz sana lütfen sevgilim. Genç kadın isterik bir sesle çirkin bir kahkaha attı. Sen onların maşasısın Ulster. Aceleyle bacaklarını birbirinin üzerine kenetledi ve elleriyle göğsünü kapadı. Beni rahat bırak Ulster, Tanrı aşkına rahat bırak beni. Ufak bir bebek gibi vücudunu kıvırarak ağlamaya başladı. Canfield yatağın ucuna uzanarak Janet'in üzerine örttü. Adam korkuyordu. Janet'in birdenbire kendini Ulster'ın orospusu durumuna indirmesi korkutucuydu. Ama işte gerçek ortadaydı ve Canfield'ın bunu kabullenmesi gerekiyordu. Janet'in yardıma ihtiyacı vardı. Belki de Canfield'ın verebileceğinden de fazlasına. Kadının saçını okşayarak yanına yattı. Janet'in hıçkırıkları yerini derin soluklara bırakmıştı, gözlerini yumdu. Kadın belki de uyuyordu ama emin değildi. Ne olursa olsun dinlenmeliydi Janet. Uyuması, Canfield'a fikirlerini toparlayabilecek zamanı kazandırırdı. Bundan sonraki 4 hafta Janet için çok zor olacaktı. 3'ü için de aynıydı bu. Ama şimdi bugüne kadar eksik olan bir yönü daha vardı durumun. Canfield'a mutluluk veriyordu bu. Nefretti bu, kişisel nefreti. Ulster Steve Scarlett artık uluslararası bir av değildi. O şimdi Matthew Canfield'ın öldürmeyi amaçladığı adamdı. 37. Bölüm. Ulster Scarlett, Adolf Hitler'in kızarmış, öfkeli yüzünü izliyordu. Hitler'in tüm kızgınlığına rağmen kendini denetleyebilme gücünü bir mucize gibi görüyordu Ulster. Ama adam zaten bir mucizeydi. Onları düşünülebilecek en güzel dünyaya kavuşturacak adamdı o. Üçü, Hess, Goebbels ve Kröger gece boyunca Montbéliard'dan Münih'e gelmişlerdi. Münih'te Hitler'le Ludendorff, Reinhardt'la yaptıkları konuşmanın içeriğini öğrenmek için bekliyorlardı. Eğer görüşme olumlu sonuç vermişse Ludendorff'un planı uygulanmaya başlanacaktı. Reichstag'ın her bölümü koalisyona çağrılacaktı. Sözler verilecek, tehditler savrulacaktı. Ludendorff'u dinlemeleri gerekirdi. O asker düşünürüydü partinin. Yavaş yavaş Meuse Argon'daki yenilgiyle yitirdiği durumunu tekrar kazanıyordu. 12 değişik kentte aynı zamanda Versay Anlaşması'na karşı gösteriler yapılacaktı. Polis güçlerine işe burunlarını sokmasınlar diye cömertçe para dağıtılmıştı. Hitler Kuzeybatı Prusya topraklarının ortasında olan Oldenburg'a bir gezi yapacaktı. Orada büyük askeri alanların tohumu atılacaktı. Reinhardt da ortaya çıkacaktı. Reinhardt partinin askeri desteğine inanç sağlamak için yeterliydi. Reinhardt'ın Hitler'i tanıması generallerin eğilimini açıkça ortaya koyardı. Ludendorff bu harekatta bir siyasal gereklilik gözüyle bakıyordu. Hitler ise siyasal bir ihtilal olarak görüyordu bunu. Avusturyalı onbaşı generallerin kendi tarafından olacaklarından emindi ve böyle olmasını da istiyordu. Öfkesinin nedeniydi bu. Ufak tefek çirkin Goebbels, Reinhardt'ın Avusturyalı hakkında söylediklerini iletmeyi yeni bitirmişti. Zettlinger Strasse'ye bakan büyük kiralık ofiste Hitler koltuğunun kenarlarına yapışarak ayağa fırladı. Bir an Goebbels'e dik dik baktı ama adam bu öfkenin kendine değil, getirdiği haberlere yönelmiş olduğunu biliyordu.
Fettes Schwein, wir werden ihn zu seinen Land zurücksenden, lass ihm zu seinen Kühen zurückgehen.
Yani şişko domuz, biz seni hemen memleketine yollayacağız, onu hemen mutfağına yollayın. Scarlett Hess'in yanında duvara dayanmış duruyordu. Almanca konuşulduğu zamanlarda hep olduğu gibi Hess, Ulster'a dönüp yavaş sesle açıkladı. Hitler'in canı çok sıkkın. Reinhardt bize engel olabilir.
Niçin?
Goebbels, Reinhardt'ın açık olarak bu akımı destekleyeceğine inanmıyor. Reinhardt üniformasını kirletmeden her şeyden yararlanmak istiyor.
Ama Reinhardt Montbéliard'da bizi destekleyeceğini söylüyordu. Goebbels neden söz ediyor?
Ulster Goebbels'ten hiç hoşlanmıyordu. Biraz daha dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Reinhardt'ın Hitler hakkında söylediklerini tekrarladı. Hatırlamıyor musun? Hess konuşurken eliyle ağzını örtmüştü. Scarlett sesini yükseltti.
Reinhardt'a Hitler olmasa hiçbir şey elde edemeyeceğini söylemek gerek.
Was ist los?
Ne oldu? Hitler Scarlett'la Hess'e dik dik bakıyordu.
Was sagt der Hess?
Hess ne dedi o?
Lass Reinhardt zum Teufel gehen.
Ludendorff ağzının kenarıyla güldü.
Das ist nair.
Safça bir düşünce.
Reinhardt'a bizim dediklerimizi yapmasını söyleyin. Yoksa işe burnunu sokmasın. Üniforma ve silah vermeyiz ona. Kimse ödemez bunların parasını sonra. O zaman dinler bizi.
Scarlett her dediğini acele acele çeviren Hess'e bakmıyordu bile. Ludendorff Hess'in sözünü kesti.
Man kann einen wie Reinhardt nicht drohen. Ist ein einzureich Preuße.
Reinhardt gibi kimse böyle davranamaz. O tam bir Prusyalı. Hess Ulster Scarlett'a döndü. Herr Ludendorff Reinhardt'ı tehdit edemeyeceğimizi söylüyor. General bir Junkerdir.
O yalnızca korkak bir kurşun asker. Korkudan ödü patlıyor. Sıtmaya tutulmuş gibi titriyor. Rusların korkusundan. Ama bize ihtiyacı var, bunu kendi de gayet iyi biliyor.
Hess Scarlett'ın dediklerini tekrarladı. Ludendorff alaycı bir tavır takınmıştı.
Gülmeyin bana, onunla ben konuştum, siz değil. Para da benim param.
Hess'in çevirmesine gerek yoktu. Ludendorff en aşağı Scarlett kadar öfkeli yerinden kalktı.
Sagdem Amerikaner, das sein gebt ihm noch hasger nicht, das reit uns befehle zu geben.
Hess duraladı. Herr Ludendorff, sizin parasal katkılarınızın...
Bitirmenize gerek yok. Onun da canı cehenneme. Tam Reinhardt'ın beklediği gibi davranıyor.
Şimdiye dek duvarın dibinden ayrılmayan Scarlett iyice dikleşerek bütün haşmetiyle öne doğru geldi. Bir an için aydın Ludendorff korkmuştu. Bu deli Amerikalı'nın güdülerine inanmıyordu. Hitler'e ve diğerlerine, çalışma dairelerine giren bu Amerikalı'ya güvenemediğini sık sık tekrarlamıştı. Ama Kröger'in etken kişilerden destek bulabilmesi ve sonsuz parasal kaynakları Ludendorff'un uyarılarının dinlenilmesine engel olmuştu. Ama yine de ona güvenmiyordu. Aslında Ludendorff Kröger'in aptal olduğuna inanıyordu.
İngiliz diline vakıf olduğumu size hatırlatabilir miyim Herr Kröger?
Öyleyse niçin kullanmıyorsunuz bu bilginizi?
Çok gerekli olduğuna inanmıyorum da ondan.
Şu anda gerekli. Adolf Hitler birdenbire ellerini iki kez çırparak sessizlik istediğini belirtti. Ludendorff'a göre sinirlendirici bir davranıştı bu. Ama Hitler'in yeteneklerine olan inancı böyle çıkışlara göz yummasına neden oluyordu.
Halt! Bayde! Yani ikiniz de durun.
Hitler masadan uzaklaşarak hepsine sırtını döndü, kollarını uzattı, sonra ellerini arkasında kenetledi. Birkaç dakika hiçbir şey söylemedi, sessizliği kimse bozmuyordu. Goebbels memnunluk içinde izliyordu, Hitler'in diğerlerinin üzerinde yarattığı etkiyi. Ludendorff sinirlenmişti ama bu oyunu o da bozmuyordu. Bildiği Hitler yanlış yargılara varabilirdi, görüşü güçlüydü ama güncel gerçekler konusundaki kararları pek yerinde olmazdı genellikle. Ayrıca da böyle konuların tartışılmasından hiç hoşlanmazdı. Yeni düzenin gerçek mimarları olduklarına inanan Ludendorff ve Rosenberg için çok zorlaştırıyordu işleri bu. Ludendorff şimdiki durumun karşısında Hitler'in gereksiz yere sinirlenmemesini diliyordu. Reinhardt bir Junker'di, gururluydu ve eğilmezdi, dikkatli davranmak gerekiyordu. Ludendorff da bir Junker'di ve imparatorluk ordusunun bu diğer generalini anlıyordu. Adolf Hitler alçak sesle konuştu.
Wir werden weiß Herr Kröger sagt tun.
Yani Herr Kröger'in dediği gibi yapacağız. Herr Hitler sizinle aynı fikirde Kröger. Hess kıvançlı Scarlett'ın kolunu tuttu. Kendini beğenmiş Ludendorff ona devamlı tepeden bakardı. Bu başarısı onu mutlu etmişti. Reinhardt çok önemliydi. Eğer Kröger haklıysa Ludendorff aptal yerine konulacaktı.
Warum? Es ist sehr gefährlich.
Niçin çok memnun edici? Ludendorff bir işe yaramayacağını bildiği halde yine de karşı gelmeden edememişti.
Sie sind zu forstig, die unruhigen, zieten Ludendorff Kröger hat recht, aber wir werden einen Schritt weiter gehen.
Rudolf Hess'in göğsü kabarmıştı. Anlamlı anlamlı Ludendorff'la Kröger'e bakarken dirseğiyle de Scarlett'ı dürtüyordu. Herr Hitler dostumuz Ludendorff'un yanlışlık derecesinde ürkek davrandığını söylüyor. Haklı da, Ludendorff'un tedbirleri hep aşırıdır. Herr Hitler önerinizin üzerinde daha fazla durmak istiyor. Adolf Hitler yavaş yavaş konuşurken her cümlesine bir kesinlik veriyordu. Devam ederken kendini dinleyenlerin yüzlerindeki tatmin olmuş anlamları izliyordu. Konuşmasının sonundaki sözcükleri tükürür gibi söylemişti.
Da ist Montbéliard.
Yani Montbéliard'da da var. Odadaki herkes kendine göre bir yorum yapmıştı ama hepsi bir noktada toplanıyordu. Adam bir dahiydi. Hess'e göre Hitler'in vardığı sonuç dehşetli bir siyasal içgörüye bağlıydı. Goebbels'e göre Hitler'in bir kez daha karşıtının ana zayıflık noktasından yararlanabilme olanağının bir gösterisiydi. Ludendorff, Avusturyalı'nın basit bir düşünceye kendi yürekliliğini ekleyerek parlak bir strateji ortaya çıkardığını düşünüyordu. Heinrich Kröger, yani Scarlett, konuştu.
Ne dedi Hess?
Ama karşılık veren Rudolf Hess olmamıştı. Erich Ludendorff gözlerini Adolf Hitler'den ayırmadan, Herr Hitler orduyu bizim yönümüze çevireceğini söyledi. Prusyalılar bizim yanımızda olacaklar.
Ne?
Rudolf Hess Scarlett'a döndü. General Reinhardt'a eğer bizim dediğimizi yapmazsa, Versay görevlilerine gizli ve yasa dışı işlemlere giriştiğini bildirdiğimizi söyleyeceğiz.
Gerçek bu. Montbéliard'da olanlar inkar edilemez.
O bir Junker diye ekledi Ludendorff. Anahtar Montbéliard. Reinhardt yaptığını inkar edemez. Böyle bir şey yapmaya kalksa bile von Schnitzler, Kindorf hatta Krupp bile gerçeği biliyorlar. Reinhardt verdiği sözü tutmadı. Sonra Ludendorff sert bir kahkaha attı.
Bir Junker'in kutsal sözü.
Hitler gülümsedi Scarlett'ı göstererek Hess'e bir şeyler söyledi.
Der Führer sizi takdir ediyor Heinrich. Zürih'teki dostlarımızdan haber soruyor.
Her şey programa uygun olarak ilerliyor. Birçok yanlışlıklar düzeltildi. Geriye kalan 13'ten birini yitirebiliriz. O da bir hırsız zaten.
Kim o?
Ludendorff İngilizcesini kullanmakta bir sakınca görmemişti.
Thornton.
Onun toprağı ne olacak? Scarlett paranın yarattığı aşağı görme duyusuyla ordunun beyni Ludendorff'a baktı. Onun toprağını ben satın almayı düşünüyorum.
Bu tehlikeli olmaz mı?
Hess Ludendorff'u izliyordu. Ludendorff Scarlett'ın sözlerini Hitler'e iletmişti. İki adam da telaşlanmış görünüyorlardı.
Hiç de olmaz.
Belki size göre değil genç dostum. Sesinde suçlayıcı bir ton vardı. Bundan 6 ay sonra çıkarlarınızın hangi yöne eğik olacağını kim bilebilir ki?
Hiç hoşlanmadım bu sözlerden.
Siz bir Alman değilsiniz. Bu sizin savaşınız değil.
Alman olmama gerek yok. Ben kendimi temize çıkarmaya çalışmam da yersiz. Benim çıkmamı istiyorsunuz. Ne âlâ, çeker giderim. Benimle beraber 1 düzine milyarder de çıkar. Petrol, çelik, endüstri.
Hess artık dikkatli davranmaya çalışmıyordu. Hitler'e bakarak kollarını, canının sıkıldığını belirlercesine 2 yana açtı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 275.